Mistiko 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. 23. haftayı geride bıraktık. Ben Ömer, yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin.
Hoş bulduk.
Gene ilginç bir haftayı geride bıraktık. Böyle bol beraberlikli ve kibir skorlu. Yani şöyle bir bakıyorum da 3 tane kibirlik maç var. 2-2, 1-1, 1-1, 2-2, bir 4 tane de beraberliğimiz var. Saçma sapan bir hafta olmuş gibi gözüküyor. Cuma'dan başlayalım. Leverkusen Mainz maçı. Yani ben maçtan çok keyif aldığımı söyleyemem. Keyiften de ziyade sanırım sezon başından beri Leverkusen'in oynadığı en kötü maçtı bence. Şimdi mesela düşünürsek hani güya içeride bir Gladbach maçı var 0-0'lık ama ya o Gladbach maçında bile gene net pozisyonlar var. Yani gol olmasa bile ciddi pozisyonlara girmişti. Ya burada Leverkusen rakibi 10 kişi kalsa bile 2-1 öne geçmişsin. Dakika 80'de hani rakip kırmızı görüyor ve kendi sahandasın. Rakipten daha az XG üretiyorsun. Yani kaleyi tutan 7 şuta rağmen 1.21'lik XG var. 1.35'te Mainz'ın. Yani gördüğüm en zayıf Leverkusen'di diyeyim. Özellikle yani böyle maçlara adli gitmiyor gibi. Yani şeyde biraz Bayern maçında biraz tutmuş gibiydi. Yani savunma arkası koştular ama bu tip kapanan takımlarda adli biraz sırıtıyor. Sanki şike dönüş veya işte ne bileyim Borja Iglesias biraz daha uzun santraforla bu iş biraz daha kolaylaşır gibi. Zaten iki gole de baktığın zaman Zentner'in ciddi hatası var. Şaka'nın golünde belki topu biraz geç gördü, hareketlenmedi ya da topun direğe çarpacağını veya dışarı gittiğini düşündü. Ama ikinci golde çok bariz bir hatası var. Onun dışında da yani Mainz tahmin ettiğimden daha iyi direndi. Zaten en son hocasını gönderdiler. Şimdi takımın başında Boateng vardı. O da hani yenilsek bir şey olmaz ama hani Leverkusen'den bir puan koparmak bizim adımıza çok önemli olacak. Hani özgüvenimizi geri yerine getirecek dedi. Yani neredeyse de bunu başarıyordu. Ben çok ciddi anlamda bu sezon gördüğüm en iyi Mainz diyebilirim. Yani direnme anlamında yani bu kadar formda bir iyi giden bir Leverkusen'i en azından bu kadar sınırlamak bence müthiş bir performans. Burada sana döneyim. Yani buradaki esas problem Leverkusen'in kendi oyununda bir sıkıntı mıydı yoksa Mainz gerçekten çok ciddi bir şekilde Leverkusen'i durdurmayı başardım.
Yani şöyle Mainz evet geçen sene zaten son hafta Dortmund'a şampiyonluk çelmesi takarak çok akıllarda kaldı aslında yakın zamanda. Burada da bir çelme gene lider az daha takıyordu. Bu sefer olmadı. Kaleci maalesef Zentner'in iyi oynadığı bir maçta yaptığı küçük hatalar bazı hat küçük demeyelim de hata ciddi gol yedirdi. Yani bir iki hata yüzünden maç başka bir yere gitti. Ama şimdi Leverkusen'e baktığımız zaman son birkaç haftadır zaten son nefeste zor idare ede de maçların ite kaka kazanıyor. Ama Münih'e baktığımız zaman Münih'in durumu bence daha vahim. O yüzden çok hani şu an büyütülecek bir şey ben görmüyorum. Bence yani en azından son dakika golüyle gelmedi. Bu sefer galibiyet öyle diyebiliriz biraz da erken. İlk golde zaten hani Zentner'e çok yapabileceği bir şey yok. Yani o güzel bir gol. Çoğu kaleci yara golü. Ama ikincide yani çok net hiç pozisyon yokken yoktan hani adeta böyle Benny Hill şovundan çıkma hani absürt hareketlerle kaleye topla girmesi maalesef üzücü oldu. Şimdi önce hafta skorları dediğin gibi bir farklı çok fazla skor ya da kafa kafaya skorlar var. Zaten sezon sonu yaklaştıkça takımların enerjisi artık bittiğinden risk alınamayacak sadece skora yansıması gereken yani sonuç alınması gereken haftalara girdiğimizden dolayı dolayısıyla herkes de stres ve hani bir sıfır öne geçince işte bir farklı öne geçince artık maça asılmama huyu var. Dolayısıyla böyle skorları göreceğiz. Ben bu hafta ek olarak şöyle notlar aldım. Bir kere erken gol haftası oldu. Sadece 20 dakikalarda 8 gol atıldı bu hafta. Hatta 5 maçta ilk 10 dakikada gol oldu. Yani yayıldı bir de bu maçlara. Bir maçta böyle erken şey olmadı. Çok erken aslında maçların koptuğu bir hafta oldu. Bir de Zentner'e konu açmışken hatalar haftası olduğunu söyleyeyim. Zentner özellikle yediği ikinci gol. Ben tek tek sayayım bu hafta not aldım. Union Berlin'in yediği iki golde. Savunmada inanılmaz hatalar. Darmstadt'ın kendi kalesine attığı gol, yediği gol diyelim. Werder'in yediği gol, atağa çıkarken kaptırılan top, sonrasında şutta iki oyuncudan sekerek kaleye giren bir top. Hummels yerine Emre Can stoper tercihinde Emre Can'ın 3 golde de yaptığı hata, Schlotterbeck'le combo hatta birlikte yaptığı hatalar.
Evet.
Hatta öyle diyeyim ki bu hafta o kadar hatalar haftası ki rejiler bile hata yaptı. Dortmund gol attı, golü Hoffenheim'a yazdı reji önce. Böyle Hoffenheim öne geçti göründü, sonra düzeltildi. Hata isteyenler özetine gidip tekrar bakabilir. Muhtemelen orada da görünüyordur o hata. Yani Leverkusen'in gidişini ben kötü görmüyorum. Bir de şöyle düşünmek lazım. Yani hala as forvet eksiği net göze çarpıyor. Yani Boniface'in olmayışı ileride öyle bir tehdit göze çarpıyor. Biraz daha en azından arka şey toparlandı. Daha asla çıktı. Tella ile oynayıp birkaç maçta Frimpong'u dinlendiriyordu. Sonradan oyuna sokuyordu. O yerini aldı. Gene Hoffman formasına kavuştu. Yani asla yakın bir kadroyla çıktığı için sadece forvet eksiği var. Ama şimdi Münih tarafını konuşacağımız zaman zaten daha netleşecek. Yani Münih daha vahim bir durumda gittiği için Leverkusen'in gidişini ben kötü görmüyorum. Zaten öyle bir durum ki Xabi Alonso'nun şimdiden nereye gideceği falan böyle önümüzdeki birkaç yıla antrenör olarak damga vuracağı konuşuluyor. Yani Mainz'de evet yavaş yavaş yani geçen senenin üstünde böyle bir galibiyet alsa burada bir puan koparsa Leverkusen'e şey damgası yiyebilirdi. Hani şampiyonlara çelme takan. Böyle bazı takımlar vardır liglerde. Hiç beklenmedik zamanda çıkıp. Olmadı, bu maç tutmadı. Maalesef Zentner uzun zaman sonra çok iyi performans gösterdiği maçta bir hatayla berabere giden maçı maalesef rakibe verdi. Çünkü çok erken gol yediler. Ben 3. dakika gol olunca bitti dedim maç. Yani Leverkusen tam buradan koparır. Kontralarla özellikle Frimpong'la gene golleri bulup çok hızlı cevap geldi. Gol de gecikince Leverkusen stres yapacaktı. Yani Zenit'ten o golü yemese çok daha farklı bir yere gidebilirdi. Yani biraz kalecinin damga vurduğu bir maç oldu. Ben ama dediğim gibi Münih'in gidişine referans alarak Leverkusen'in şu anki halini iyi görüyorum. Çünkü tek rakibi artık Bayern Münih, şampiyonluktaki tek rakibi Bayern Münih diyebiliriz yavaş yavaş. Çok daha vahim ilerleyişi var. Onu da detaylı konuşacağız. Dolayısıyla Leverkusen istediğini aldı diyebiliriz.
Diğer bir taraftan da bakarsak şeye de ufak değinmek istiyorum. Yani hakem de ciddi manada maç içerisinde sıkıntılar yaptı. İşte bir Frimpong'un bir pozisyonu var. Kontraya çıkarken rakip oyuncu neredeyse ayağına basıyor ve bayağı Frimpong yerde yuvarlanıp dönüp hakeme itiraz ediyor. Frimpong sarı kart gördü. Ondan önce Widmer'in çok sert bir faali var. Wirtz'i, hatta Wirtz bayağı bir 5-6 dakika falan sekerek oynadı. Top da almadı, istemedi. Yani başka taraflara yönlendirdi. Orada faul bile gelmedi. Artık bir yerden sonra Xabi Alonso da çıldırdı ve sarı kart gördü. Ki biz geçen seneden beri Xabi Alonso'yu görüyoruz. Çok sakin bir
Çok sakin.
teknik direktör. Ya o bile çıldırdı kenarda. Ya sarı kart yedikten sonra tamam dedi, yani bu artık yapacak bir şey yok dedi, yani o da bile biraz kaderine kabullendi. Sonra zaten kırmızı kart pozisyonu var. Yani bana göre de net bir kırmızı kart. Hani en azından orta hakem görmemiş olsa bile yan hakemin orta hakemi uyararak bunun bir kırmızı kart olduğunu söylemesi gerekiyordu. Ancak VAR uyarısından bu kırmızı kart geldi. Yani tartışılacak bir tarafı yok. Engankam da zaten yani bence tenekeliğini devam ettiriyor. Yani nasıl hala transfer yapabiliyor onu da anlamış değilim. Yani buraya gelmesi de zaten bir kariyer düşüşü. Yani Frankfurt'a gidip oradan buraya gelmesi, ama gerçekten onun için umutlar tükenmiş diyebilirim. Mesela Marco Richter'i oyun almaması çok ilginçti. Yani Ngankam'ı tercih etmesi bana çok tuhaf geldi. Yani evet, biraz daha santrafor tipli ama Richter çok daha fazla gol kabiliyetine sahip bir oyuncu. Bir diğer tarafta yani ligin son 3 sırasında yer alan takımın hepsi en azından bir puan aldı. Yani o çok ilginç geldi bana. Yani Mainz'ı kenara bıraktığı zaman Köln'le Darmstadt birer puan kaptılar. Bunların üstünde Bochum yenildi. İşte Union Berlin berabere kaldı. Yani Mainz için çok iyi olmadı. Yani Köln bir puan daha arttırarak puan farkını bir
İki yaptı.
açtı. Aynı. Yani ikiye çıkardı. Ki Köln'ün de ciddi anlamda kıpırdandığını görüyoruz. Zaten oradan da sıradaki maça bağlayacağım. Stuttgart kendi evinde Köln'de ağırladı. Önce haberiyle sarsıldık zaten. Deniz Ündal'ın sakatlığı. Bu yüzden Giresi tek başına ileride forvet olarak görev yaptı. Yani son dönemde alıştığımız o 4-4-2 düzeni yerine 4-2-3-1 eski sisteme, işte Giresun'un o formda olduğu döneme geri döndü Stuttgart, ama çok da karşılığını bulduğumuzu söyleyemem. Yani o beklediğim Stuttgart şeyini göremedim. Toplam müthiş derecede oynamalarına rağmen. Yani şimdi takım şeylerinin üzerine kapattığında sadece istatistikler verilerine baktığımda, işte toplu oynama olsun, pas yüzdeleri olsun, ya bunlara falan baktığın zaman şey zannedersin, yani hani Bayern Münih Darmstadt'la falan oynamış. Hani bayağı ezmiş. Ama hiç öyle bir durum yok. Yani %67 toplu oynama, 854 pas var. Yani bayağı bildiğin Manchester City veya işte Prime Barcelona tarzı bir pas sayısı bu. Yani Bundesliga'da Bayern'de bile çok görmediğimiz bir sayı, yani 850 pas. Genelde Bayern Münih'in ortalama 600 pas yaptığını düşünürsek maç başına, 854 çok yüksek bir rakam, ama verime baktığın zaman verim yok. Yani bu kadar toplu oynayan, bu kadar pas yapan bir takımın sadece 13 şut çekmesi, buna rağmen rakibin de 12 şut çekmesi ve XG'de de 1.68'de kalması, ya yani Stuttgart'ın aslında topla ne kadar boş oynadığını gösteriyor. Ve 117,5 kilometre koşmuşlar, 122 kilometre Köln koşmuş. Bu da bizim aslında Baumgart'ın Köln'üne alıştığımız özelliklerinden biriydi. Çok koşan bir takım olması. Bir de son dönemde dikkatimi çekti. Bilmiyorum sen de fark ettin mi? Köln de artık bir sahte 9 sistemine dönmüş. Yani bir 9 numarayla oynamaktansa tamamen kontra hızlı oyuncularla, işte Jan Tielemann'ı, işte zaman zaman Florian Kainz'ı bir sahte 9 ya da Maine'yi sahte 9 kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Durum tersine dönerse işte topu şişirmeleri gerektiğinde, orta açmaları gerektiğinde de Tigges'e veya Adamyan'a başvuruyorlar. Bu maçta da maçın sonlarına doğru biraz onu gördük. Stuttgart'ın bu beraberliği sence bir tehlike mi, yoksa yani bir kaza kurşunu gibi bir şey mi gördün? Senin de düşüncelerini merak ediyorum burada.
Yani açıkçası evet. Sonuçta takımı son haftalarda sırtlayan isim net olarak Deniz Undav'dı. Gerasi'nin yokluğunda. Yanlış not almadıysam böyle son 12 golün 9'unda ya da 10'unda Deniz Undav var bir şekilde. Yani gol ya da asist olarak. Ki bu goller şey değil, böyle 2-0 olmuş 5-0'a giden 3 gol hat-trick ya da işte 2-0 iken 6 tane atıp 8 yapıp değil. Ya maçı koparan, farkı bir anda 1'e çıkaran. Yani hem kilidi açan hem de skoru getiren, yani çünkü şutlaş farklı kazanmıyor maçları, ucu ucuna bir şekilde kazanıyordu. Yani onun evet sakatlığı şu anda geri dönüşü tam bilinmiyor. Şeyine haberlere bakıyorum da yazın daha milli takım tercihini de yapmadı çünkü iki taraf da istiyor Almanya'da Türkiye'de, bakalım hani turnuvayı kaçıracak mı bir şekilde, onu da göreceğiz. Onun yokluğu tabii ki etkiledi. Girassi döndü, ilk kez 11'e girdi Afrika Kupası'ndan sonra, ama zaten Afrika Kupası başladığında da yani bundan yaklaşık işte 5-6 program önce tekrar dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hatırlar, demiştim ki böyle sezon içi yapılan uluslararası turnuvalara giden oyuncular oradan hedefsiz dönüyorlar maalesef. Çünkü çok büyük bir hedefe gidiyorlar. Onun peşinde koştuktan sonra daha küçük hedefler artık biraz hani anlamsız kalabiliyor, sezon sonuna kadar düşük performans, yorgunluk. Ama Girassi onu göstermedi aslına bakarsan. Güzel pozisyonlara da girdi. Bir kafa topu çok arka direği yalayıp çıktı, üzüldüm, kaçırdı. Yani golü bulamadı ama sırtlamaya çalıştı, ama Girassi bitirici bir oyuncu, yani bir santrafor, Deniz Undav gibi oyunda kurabilen, pozisyonu oluşturabilen bir oyuncu değil. Silas'ın da uzun süre yedek oturtulması, eksik oynuyor. Yani o şeyi, bağlantıyı bir türlü kuramadılar. Ataklar düzgün gelişmedi. Dolayısıyla Stuttgart için bir kaza gibi düşünülebilir. Tam olarak da lif yırtılması diye görünüyor şu an sakatlığı. Geri dönüş tarihi olmamakla birlikte. Deniz Undav için konuşuyorum. Yani çok sürmezse, atıyorum 2-3 hafta sonra dönmesi durumunda kaldığı yerden devam edecektir Stuttgart. Zaten arkasındaki yani ne Dortmund ne Leipzig ne Frankfurt maçlarını kazanamıyorlar hiçbir şekilde. Arada hala böyle 6-7 puanlık rahat bir tampon var. Üstte de bir o kadarlık tampon. Yani Stuttgart üçüncülükte yeri sağlam gibi duruyor şu an. Güzel de bir galibiyet serileri vardı 4-5 maçlık. O kırılmış oldu. Ne onların da bir kaza kurşunu oldu diyebiliriz. Çünkü diğer tarafta Köln zaten bildiğiniz gibi yani yasaklar içinde boğuşuyor. Bazı genç oyuncular çıkıyor. Bu arada şeyi saydım, güzel oldu. Dediğim gibi hakikaten çünkü net bir 9 numara zaten yok takımda. Hani bunu forvete koyalım, pivot gibi topu atalım. İşte 2 sene önceki Modest gibi bir oyuncu yok maalesef. Baumgart da yok.
İşte en yakın Zelke var, o da sakat.
O da yani
Onu
o kadar
sakın.
formda ve
Evet.
hani üst düzey bir oyuncu değil. Yani hani bu bir Modest'in yerini kapatacak bir oyuncu değil. Ki bu Kanizsa Thielemann'a Fingerafe'de yavaş yavaş sol bek oynatıldı bu maç ama dahil oluyor kontralarda hep görüyorum. Ceza sahası içine kadar girmiş oluyor. Bu şekilde idare edecek Köln. Yani onlar adına hiç beklenmeyen bence bir puan oldu diye düşünüyorum. Gene gole çabuk tepki verilmesi biraz bunun şeyi oldu, kaynağı oldu. Ama Köln'ün gidişini ben çok iyi görmüyorum. Yani Baumgart'la gittikten sonra zaten şey kalmadı takımda. Nasıl diyeyim? Artık dolayısıyla böyle gençlere şey yapmaları lazım. O hırs kalmadı. O hırsı sahaya yansıtacak, heyecanı gösterecek. Artık gençlere yönelmeleri, hani oyuncu parlatmaları lazım bu yasaklar bitene kadar. Ne yazık ki. Ben sene sonunda zaten çok hani görebileceğimizi düşünmüyorum. Gene play-out oynaması durumunda bu sefer işlerini daha zor görüyorum. Her ne kadar alt ligde açık olsa da. Bu arada Baumgart hocam da bir hafta önce Hamburg'un başına geçti. Bir de birle başladı. Üst lige çıkmaya çalışan bir takım aldı. Bakalım seni onu da tekrar görebilecek miyiz? Onu da merak ediyorum. Şöyle köşeyi iliştireyim.
Ya onunla ilgili de kafamda böyle bir şey, ilginç bir şey de oluştu. Normalde Hamburg yaklaşık neredeyse 2-3 sezondur play-out'tan dönüyor.
Ya dönüyor.
Yani bu sene de play-out'a denk gelip bir de Köln'e karşı oynarsa çok ilginç bir seri olabilir yani. Hani
Güzel bir hikaye olabilir, evet.
aynen yani Baumgart hani eski takımını yenip yeni takımını mı çıkaracak yoksa eski takımına boyun mu eğecek tarz bir şey görebiliriz. Bundesliga 2 de zaten çok karışık durumda. O önümüzdeki ilerleyen haftalarda zaten daha çok net belli olur da şu an için Köln playoff potasından çok uzaklaşabilecek gibi değil. Zaten 8 puanlık bir fark var. Yani Mainz'ın da uyanması Köln'ün direkt küme düşmesine de sebep olabilir. Yani Darmstadt'ın çok uyanabileceğini sanmıyorum. Burada muhtemelen oyuncular şey için oynayacak. Yani küme düşersek bile hani kendimizi gösterip bir takıma transfer olalım. Ki ben burada en yakın Erik Martel'i görüyorum. Yaşı da genç olduğu için gayet dirayetli bir 6-8 oynayabilen sert bir oyuncu. O ciddi anlamda bir transfer yapabilir yaşından da ötürü. Bir de belki Tilman ama Tilman bir türlü istenilen, beklenilen seviyeye gelemedi. O da belki yaşından dolayı Bundesliga'da transfer olup kalabilir. Şimdi haftanın en çok beklenen maçına gelelim. Yani cumartesi akşamı Bayern Münih Leipzig yani iki tarafının da çok iyi durmadığı ama Bayern Münih'in çok daha büyük bir krizde olduğu bir maç. Ben hatta özellikle şöyle söyleyeyim. Geçen hafta da dile getirdim. Biraz monolog gibi olmuştu geçen program. Leipzig iyi durumda değil. Yani pek çok insan bunu kabul etmiyor ama ben ciddi ciddi zaten Bayern Münih kazanacağını düşünüyordum. Yani zaten Leipzig en iyi durumundayken sadece Münih'e çelme takabiliyor. En iyi durumundan da çok uzakta. Bayern de uzakta ama yani gene o uzaktalığı koyduğun zaman gene bir denge kayması oluyor. Yani bir şekilde Bayern Münih'in maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Leipzig'in geride ciddi problemler var. Bu maçta gene zaten bir Gulaçi faktörü olacağını düşünüyorum ama Gulaçi de sakatlanmış. Tekrardan Blaswich aldı kaleyi. Klostermann da yoktu. Aslında beklediğim ideal bir dörtlü ama ya Simakan gerçekten çok tanınmayacak halde. Ya hiç beğenmedim. Son dönemde bu herhalde yavaş yavaş sağ bek falan da onu oynatması iyice mi ayarlarını bozdu? Nedir? Hiç kendinde değil. Orban da tam formunu bulamadı. Baktığın zaman çok ciddi pozisyonlar vermediler ama yani Kane'in kaçırdığı galiba 3 tane net pozisyon var. 2 tanesini kafayla hatırlıyorum. Birini Blaswich çıkardı, direkten döndü. Yani tekrar önüne düştü, şansını da kontrol etti. Birini de ikinci yarıda üstten dışarı attı. Kane'in bir tane de galiba voleyle kaçırdığı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında Bayern Münih bu 90. dakikadaki arkamda gördüğünüz saçma sapan gole kalmadan da maçın fişini erken çekebilirdim. Diğer taraftan da bakarsak, şimdi Bayern Münih büyük bir çalkantı attı içerisinde. Zaten gitti gidiyor, gitti gidiyor derken Tuchel'le sezon sonunda yollar ayrılacağı konusunda anlaşıldı. Yani bunun sebebini temelde düşünürsek, bence Bayern Münih Tuchel'in yerine getirebilecek bir hoca bulamadı. Yani şöyle düşündü, Tuchel'in yerine beni getirebiliriz ama bu Tuchel'in kalmasından daha kötü olabilir. Daha kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü takım bir kaos altında. Deneyimsiz bir hoca getirirsek veya geçici bir hoca getirirsek belki takım içerisindeki durumları daha kötü hale getirebiliriz diye bir düşünce oluşmuş olabilir. Yani Tuchel ne de olursa olsun yani bugüne bugün yani Dortmund'da, Paris Saint-Germain'de ve Chelsea'de çalışmış bir hoca. Yani kaotik durumlarla bir şekilde baş etmeye çalışmış bir hoca. Birçok şu an bulabilecekleri hocalara göre bir tık daha iyi durumda. Ve sezon sonu sonuçta bir hoca bulmak çok daha mantıklı. Hani şey gibi de bakıyor olabilirler. Ya yani bu sezon zaten iyi kötü bir şekilde gitti. Hani biz yeni sezona bakalım gibisinden. Ama bana bu biraz şey ters sonuçlarda doğurabilir gibi geliyor. Ya Tuval zaten gideceğim. Yani niye böyle artık kendimi %100 alayım? Veya işte oyuncular arasında da ya hoca gidecek zaten. Hani hocayı bu kadar sallamak. Yani hocanın dediklerine çok %100 uymak da mantıklı gelmeyebilir. Yani gene bir kaotik bir durum ortaya çıkarıyor ama bu maçta onu çok fazla görmedik. Yani Münihli oyuncular önceki maçlara göre daha sakinlerdi. Yani işte Bochum maçı, Leverkusen maçı bir yerden sonra çok ciddi düşüyorlardı, çok panikliyorlardı. Ama genel Tuchel'in geldiğinden beri o ilk yarı sonları düşen, işte tempo düşüren, İkinci yarıda 60'tan 70'ten sonra tempo düşüren Münih'i görmedik. Beni o çok şaşırttı. Hani acaba dedim ya Tuchel'in sezon sonu gidecek olması oyuncularımı rahatlattı. Yani oh gidecek falan hani artık kafamıza göre hani bir oynayabiliriz. Hani bir komplo mu var acaba diye de insan biraz düşünüyor. Diğer taraftan da bu Leverkusen maçında da bahsetmiştim. Kane dışında gol atamayan oyuncu profili hala devam ediyor. Yani gene Kane yani hani Kane'den başka bir gol atan oyuncu yok. Adam gerçekten çok saçma bir şekilde absürt bir gol sayısına ulaştı. Yani 27 gole çıktı. Hani Bayern Münih bu kadar tökezlemese muhtemelen Kane'i 35 gole olurmuş. Yani böyle baktığın zaman. Yani Sané hala Kasım'dan beri gol yok. Müller'in Kasım'dan beri gol yok. Yani bunlar gol ayakları. Musiala dışında yakın tarihte, yakın zamanda gol atmış bir hücum oyuncusu yok Bayern Münih'te. Bu gene bir sorun teşkil etmeye devam edecek. Tuval tarafında da beğendiğim bir şey söyleyeceğim. Orada bir topu sana bırakacağım. Sonra tekrar bir iki kez bir iki bir şey söyleyip maçı kapatacağım. Openda'yı çok iyi durdurdular. Yani Openda'yı ben maçta doğru düzgün hiçbir pozisyona girerken görmedim. Bence şey riskini almış. Openda yerine Şeşko pozisyona girsin. Şeşko'nun bitiriciliğinin Openda kadar iyi olmamasına güvenerek bu işi yaptılar. Şeşko da zaten ya attığı golde savunmaya çarpıp girdi. Yani muhtemelen o da gol olmayacaktı. O riski almaları ve bu konuda başarılı olmaları da bence Tuel'in bir nebze dehasını da gösteriyor diyeyim. Topu sana bırakayım.
Evet, bence sezonun en çok tartışılan iki hocasını karşı karşıya getiren bir maç oldu. Bu çarşmadan şimdilik yani zorla dediğim gibi Harry Kane farkıyla Tuchel önde çıkmış oldu. Ben bu iki hocanın da buraya kadar hani gelebilmesini çok şaşırarak karşılıyorum. Bunu hatta Terzic'i de işte ekleyebilirsin. Üç. Yani bu kadar üç tane büyük takımın hocasının hani yanlarında Leverkusen'i de görünce şu an en büyük dört takım bu diyebiliriz. Üçünün hocasının sürekli tartışılıyor olması yani Leverkusen'e bu kadar yol açıyor olmaları da bu sezonun şeyi olabilir. Yani namağlup şampiyonluk geliyor yani resmen bağıra bağıra. 2 puana inmişken fark yani Leverkusen'in beraberliğiyle bir anda 2 tane mağlubiyetle 8'e çıkması. Yani Bayern aslında havlu attı diyebiliriz. İşte haftanın iyilerini kötülerini sayarken söyleyeceğim. Yani Münih taraftarı da işi bırakmış. Ben söyleyeyim yani sadece oyuncular değil taraftar da bu sezon. Yani ilk kez kazanamayacağına bu kadar inanmıyor. Çünkü maç öncesi tribünlerde gene bir şey havası yaratılmaya çalışıyor. Karnaval böyle uçuyoruz, kaçıyoruz, süper çok eğleniyoruz. Maçta kıkı çıkmıyor taraftar. Yani goller dışında iki tane gol dışında hiç sesini duymadım taraftarın. Ki Münih taraftarı o kadar sessiz durmaz. Tiyatro opera izlemeye gelmiş gibi. Herkes oturdu, çekirdeğini çitledi. Ya çoğu burada oluyor, orada bira içiyorlar. Maçını izledi, gollere sevindi ve evine döndü. Ki goller yani tartışılır. İkinci gol çok offside tartışması var maalesef. Ki önceki maçlarda da yani Kane'in gollerinin bazıları özellikle maç kazandıranlarının bazıları çok tartışıldı. Yani iş gerçekten zor. Dediğim gibi Münih taraftarında da ben şey görmüyorum. Yani yoksa istatistiklere baksan yok mu? Kaleyi bulan çok şut var. Topla oynuyorlar, koşuyorlar. Yani bir şeyler oluyor ama yani geçtiğimiz sezonlara baktığın zaman Geçen haftaki programda mıydı, 2 hafta önceki mi? Dedim ya, bazı antrenörler şöyle kadro mühendisliği yaparmış. Normalde tahta çizilir. Hangi formasyon oynayacaksan işte hangi mevkinin 1 numaralı oyuncusu bu, 2 numaralı oyuncusu bu, işte alternatifi bu, işte genç oyuncu bu burada oynayan gibi. Bazı hocalar da ileriyi planlarken şunu yaparmış. Forvetim bu. Kabaca bu sezon 25 maç oynar. 25 maçta 30 gol atar. İşte bu ya, yani gol hesabı. Şampiyon takım ortalama kaç gol atıyor bakıp o gol sayısına ulaşabilecek miyiz? Yani onu atarsak şampiyonla oynarız. Hani bir şekilde defansı uyarlarız kafasıyla. Görmüş yani, geçtiğimiz yıllara baktığın zaman evet, bir Lewandowski gerçeği yıllarca izledik. 40 gol, 41 golle kadar çıkan. Bundesliga rekorları kıran. Şimdi Kane de ona benzer bir profil, ama onun yanında da yani 10 tane 15 tane Sané, Gnabry, Müller, bazen hiç beklenmedik şekilde ortaya çıkan Choupo-Moting'ler, yani yancıları da bu sene hakikaten hiç şey yok. 27 gol diyorsun ya, yani gollerin yarısını tek başına Harry Kane atmış. Ki bu arada De Ligt'in golü var, Kim Min-jae'nin golü var. Yani hiç beklemediğin oyuncuların da golleri var. Ki orta sahanın da yeterince katkısı. Mesela defans oyuncuları ortada oynayan Kimi'ye, Goreska'ya göre daha çok gol attılar. Yani orta sahadan da katkı gelmiyor. Ki Kimi yine sağ bek oynatmaya başladı. Tuchel bir de basın toplantısı üstüne basarak söyledi. Sağ bek oynatmaya devam edeceğim, orada kullanacağım onu diye. Ya Tuchel de böyle artık kovulayım diye mi? Her şeyde yanlış yapmaya. Yani ters gidilmeyecek herkese ters gitmeye çalışıyor.
Bir de
Yani çok
Laimer
ilginç.
girdikten sonra ben mesela bekledim. Laimer sağ beke geçer, kimi orta sahaya döner diye, yapmadı.
Yok, özellikle maçtan sonra soruldu. Özellikle yani haber oldu hatta hemen basında. Sağ bekte oynatacağım. Yani normalde orada oynuyordu. Yani üstü kapalı şu mesajı verdi. Hani onun isteklerine boyun eğmeyeceğim. Burada patron benim yaptı yani. Ama çok uzun sürmeyecek, öyle görüyorum. Yani Münih'te biraz sıkıntı bu. Mesela Musiala da çok iyi girmişti sezona skor olarak. O da durdu. Yani gol katkısı gelmiyor. Yardım gelmiyor kimseden. Yani Kane bir şeyler yapıyor. 2 atıyor, 3 atıyor. Kurtarıyor maçı bazen ama 11 maç daha var. 11'inde kurtaracak mı? Yani 11 maçta da ikişer gol atacaksa Kane böyle 50 gole falan ulaşacak. İnanılmaz bir sezon izleyeceğiz. Ama ona rağmen şampiyon olamayan bir Münih izleyeceğiz bu gidişle yani. Maalesef gidişat kötü, ki ite kaka mesela birkaç hafta önce, 2 hafta üst üste Leverkusen'e benzeri oldu. Son dakikalarda gelen gollerle hani yarışa tutundu dedik. Şimdi Münih o duruma düşmüş oldu. Bundan önceki maçlarda hani zaten bundan önceki 2 maçını kaybetti. Ondan önce kazandığı son maçlarda da sonlara doğru gelen, bu kadar sonlara doğru gelmiyordu. Yine 70-75 o civar golle açılıyordu ara. Yani Münih'in gidişi maalesef iyi değil. Artık ama uzun zaman sonra, yani bu kadar yıldan sonra, hegemonyadan sonra herhalde o sene bu sene diyebileceğiz. Çünkü taraftar da artık bırakmış. Yani iç saha maçları da iç saha maçı gibi hissettirmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen sene Fürth'e gittiği maçta daha fazla gürültü duyuyorduk. Yani hiç Allianz Arena'yı bu kadar sessiz görmemiştim. Ki şöyle de bir istatistik vereyim. Şu an 23. hafta 8 puan fark var. Son 11 hafta kala 8 puan geriden gelip hiçbir takım şampiyon olmamış Bundesliga'da. Onu da belirteyim ki önde de namağlup giden bir takım var. Evet, gitgide dediğim gibi her hafta o sene bu sene demeye başlıyoruz.
Şimdi şey, arka planı da bilerek değiştirdim. Yani ben hayatımda ilk defa, dur, yanlış tarafıydım. Ya
Görüyorum.
bu kadar yamuk bir VAR çizgisi ben hayatımda görmemiştim. Orta sahadaki çizgiye bakıyorsun, bir de çekilen çizgiye bakıyorsun. Yani bu geometride bizim yamuk dediğimiz şekli oluşturuyor herhalde. Hiçbir birbirine paralellik yok. Ama şunu düşünüyorum. Orta sahaya paralel bir çizgi çektiği zaman da gayet güzel bir şekilde ofsayt olmuyor. Yani görsel olarak baktığın zaman. Ya bunu nasıl beceriyorlar bilmiyorum yani. Bizim ülkemizde bu tip şeyler olduğu zaman çizgi yamuk çekildi. Bunun arkasında bilmem neciler var falan filan diye. Herkes birbirine saydırmaya başlıyor. Bilmiyorum ama bu sene ya Bayern Münih'i bir şekilde yarışta tutmak için ellerinden geleni yapıyor Federasyon. Yani tamam, bu haftaki belki offside değildi. Yani şuna baktığı zaman offside değil falan deniyor ama yani Sky Sports şeyleri bile, yorumcuları bile abi, yani offside belli ama galiba biz yanlış görmüşüz falan dediler, yani öyle toparlamak zorunda kaldı. Kane'in attığı yani en az 5-6 tane şaibeli gol bu sene gördük. Bence daha da görmeye devam edeceğiz.
Ki şöyle bir örnek vereyim mesela bu sistem. Yani ofsayttan net bir şey getirilemez. Çünkü ucu ucuna olacak. Bir yerde bir kopma olacak. Ofsayt bundan sonra oluyor diyeceksin. Hep o noktada tartışma çıkacak. Ama hani ismini vermeden, bizim ülke rejisinde de oluyor. İspanya'da direkt gazetelere bazen montajlı fotoğraflar, markada falan çıktı, oldu. Skandallar oldu. Yani şu tarz şuyla, topa vurduğu an hani çiziliyor. Çünkü topa ayak değdiği an mı vurduğu an? Ayaktan topun çıktı. Çünkü bir kare ileri sarıyorsun şeyi.
Kayıyor.
Adam ilerliyor, evet. Yani diğeri defans ileri koşuyor. Forvet diğer tarafa açılıyor. Bir kare geri alıyorsun top ayaktayken, offside değil. Bir kare ileri alıyorsun, offside. Ama hani bazen de çok bariz, yani böyle göze batan hatalar oluyor. İnsanın hani sinek küçük ama mide bulandırır derler ya, öyle durumlar maalesef oluyor. Yani keşke olmasa ama tabii orada da bir marka değeri, artık bu kelime de çok kullanılıyor. Tabii ki yarışta tutulmaya çalışıyor. 10 hafta kala şimdi şampiyonluğu ilan ettirsen Leverkusen'e, taraftar gelirler oldukça düşecek. Yani biraz da ittirmece illaki oluyordur. Maalesef bu her ligde oluyor bu ara. Onu da söyleyelim. Ama evet, yani Münih'e karşı çok bariz bu sene yapılıyor olması bir tık can sıkmıyor değil.
Çok kısa şeyi de bekleyeceğim. Onu da okuduğum için eklemek istiyorum. Kimi'nin sağ bek mevzusuna Nagelsmann da katıldı. Ve muhtemelen Euro 2024'te kendisini sağ bek olarak kullanacağını üstüne basa basa söyledi. Yani muhtemelen Kimi'yi 2024 onun için çok hayırlı, sevdiği bir şekilde geçmeyecek belli ki. Onu bir
Nagelsmann
ekleyeyim.
kıs kıs gülüyor olabilir. Tuhel hata
Aynen.
yaptı için. Evet evet sağ bek
Yani.
oynat falan diyor mu?
Şimdi Dortmund-Hoffenheim maçına şöyle artı eksilerde geçeceğim. Yani çok
Evet.
fazla vaktimiz
Konuşacak bir şey yok.
kalmadı. Ya konuşacak bir şey yok zaten. Yani Dortmund'u söyledik abi. Yani bu savunmaya takviye yapılması lazım. Yapmadınız abi. Olmayacağı belliydi böyle. Stoper takviyesi olmadan bu takımın toparlanamayacağı, kendine gelemeyeceği belliydi. Schlotterbeck bir kendi kalesine yapıştırdı. Bir gitti karşı kaleye yapıştırdı. Emre Can zaten 3 golde de Allah ne verdiyse. Meyer'e acıdım bu maç yani, yazık oldu. Maatsen balonu da yavaş yavaş patlıyor. Onu da artık herkes görmeye başlamıştır. Öyle Darmstadt'a bilmem ne şov yapmaya benzemiyor. Biraz üst profil takımlar karşısında Maatsen'i görüyoruz. Yani bu seviyenin topçusu değil. Ne yazık ki fiziği de zaten. Yani 1.64 bir oyuncunun sol bekte harika. Yani geçen sene Guerrero'ya ufak tefek diyordu. Dağıldı ufağını getirdiler.
Roberto Carlos
Onu
olman lazım yani.
yani aynen o fiziğe de sahip değil kendisi. Yani Dortmund bence yemesi gereken bir toka değildi. 3-2'lik bir maç. Hoffenheim'a da böyle bir galibiyet lazımdı. Çok hak ettiler mi? Çok hak ettiklerini de söyleyemem. Ben artıları eksileri bu maçı eksi olarak yazacağım. Onu söyleyeyim. O yüzden artılara geçelim. Burada ben Mainz'ın direncini artılara yazıyorum. Ciddi anlamda çok iyi direndiler Leverkusen karşısında. Mönchengladbach çok kötü gidiyordu. Bu 5-2'lik galibiyet onlara moral verecektir. Bochum karşısında onları yazabiliriz. Köln, özellikle Erik Martel. Çok beğendim bu maç. Orta sahanın dinamosuydu. Cidden önümüzdeki sene daha büyük profilde bir takıma göz kırpıyor diyebilirim. Hoffenheim, özellikle Beyer çok hevesliydi. Çok gol aradı. İki tane de gol attı zaten. Yani o da önümüzdeki senelerde çok ciddi adından söz ettirecektir. Bilmiyorum yani Beyer'de çok ciddi bir transfer bence yapabilir. Çok ciddi bir potansiyeli var. Bir de geri dönen Augsburg. Freiburg karşısında çok güzel bir geri dönüş yaptılar. Bu galibiyet de onlara moral verecektir. Benim artılarım bu yönde. Senin artıların alalım.
Ben de Şaka'nın golünü yazdım. Yani erken gelen süper bir gol ki peşinden de hızlıca gol yendi. O gol olmasa 1-0 geriye düşülse maç çok başka bir yere gidebilirdi. Yani ligin artık sıkıştığı, yarışın kızıştığı bu son haftalarda çok önemliydi. Zenitler hem artıları hem eksileri yazdım. Yani hem iyi hem kötü. Çünkü haftalar sonra net çok iyi performans gösterdi ama 7. ikinci gol yani maçı resmen karşıya hediye etmiş oldu. Ben Juranovic'i Union'da bu hafta çok beğendim. Yani hem skorda vardı gollere katkısı, hem savunmada müdahalelerde kaleden gol çıkardı bir iki tane. Haftanın en iyilerinden gördüm. Artık Gosens de orada harcadı kendini. Çok yanlış bir tercih yaptı maalesef. Kendi düşmedi ama. Şuhen'i çok beğendim. Darmstadt kalesini gole kapattı. Yani Werder Bremen kazanamadıysa Şuhen'in büyük katkısı var. Gladbach bu maçı haftanın tek keyifli maçıydı diyebilirim. Yani izlemesi keyif veren onu diyebilirim. Stuttgart'ın attığı gol müthiş paslaşmalarla geldi. Zincir. Bu çok hoşuma gitti. Bir de uzun zaman sonra Kevin Trapp Avrupa Kupası'nın kazanıldığı sezonki gibi bir performans verdi. Onu da o yüzden atlar arasına ekledim.
Eksiler tarafına da bakarsak ben bu haftaki Leverkusen'in genel oyunu diyeceğim. Yani bana göre sezonun en kötü topunu oynadılar, futbolunu oynadılar. Diğer taraftan işte Stuttgart'ın skoru arttıramaması, gerçekten istatistiklere rağmen o golü bulamamaları, ya Bayern Münih Leipzig maçındaki hakemler, yani genel maç içerisindeki kararlar bile çok tartışmalıydı. Çok gerginlikte oldu maç içerisinde. Bence iyi yönetemediler maçı. Bir de hangi maçtı? Frankfurt Wolfsburg maçıydı galiba. Biliyorsun hafta içi haber geldi işte bu televizyon haklarının satılmasına dair kulüpler falan da geri adım attı. Buna rağmen hiçbir maçta bir şey atılmıyor sahaya. Frankfurt Wolfsburg maçında gene atıldı.
Ben atılacağını söyledim ama sana. Yani
Yani
adet haline getirecek.
pek çok şey geri çekilmesine rağmen Frankfurtlu oyuncular bile yani sinirlendi. Çünkü ikinci yarı yeni başlamışken. Demek ki bazı taraftarlar hala bunun bir şekilde cezalandırması gerektiğini düşünüp bu harekete devam ediyorlar. Onu ben eksiler arasında yazıyorum. Bir de Freiburg yani skoru en azından tutabilmeliydi. Bunu da başaramadılar. Wolfsburg'da 2-2'lik beraberliğe rağmen bence hiç iyi yolda gitmiyor. Zaten Behrens'i almaları da bence kötü gidişlerindeki sebeplerden biri. At da gole bakmayın yani. Seneler sonra resmen bir gol atmış gibiydi ama onu da atamazsan yani futbolu bırak tarzı bir durumdaydı. Benim eksilerim de bu yönde. Bir de ekstradan Simakan'a ekleyebilirim yani. Leipzig'in kaybetmesindeki en büyük pay sahiplerinden biriydi.
Ben de hızlıca şöyle sayayım bunlara ek olarak. Union Berlin'e bu hafta yani hatalar haftasında Heidenheim'in iki hatasıyla hani goller atmalarına rağmen bir puanı kaptılar. Yoksa yoklar oynamaya devam ediyor Union Berlin. Werder Bremen'i hiç beğenmedim. Attıkları gol, rakibin kendi karşısına attığı bir gol. Penaltı almak için Duşun kendi yere atması hiç hoşuma gitmedi. Yani kendi sahasında Darmstadt gibi ligin sonucunu yenemediler. Artı iki tane de Schalke daha gol attı. Sayılmayan iki gol daha yediler. Pozisyon verdiler zayıf bir takıma. Werder Bremen çok kötüydü. Münih taraftarını gene ekstra arasına yazdım. Şey içinde bahsetmiştim. Kesinlikle Behrens Fetih'i golünü atmasına rağmen yani alınıp da iyi oynayan Wind'in geriye orta sahada sanki bir 10 numara gibi çekilmesi iyice takımı sarstı. Bir de Dortmund savunması. Emre ve Schlotterbeck'in yaptığı hatalar maalesef. Birinin kısa pas atması, diğerinde koşmaması Dortmund'u bayağı tökezletti yani kötü gidiyor Dortmund zaten.
Evet, orada zaten bir tanesi mutlaka Şampiyonlar Ligi dışında kalacak gibi. Bakalım hangisi kalacak göreceğiz. Gencacığım çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Bu haftayı da geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki hafta ne tarz saçmalıklar önümüze koyacak, görülecek, göreceğiz hep beraber. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sizden bu haftalık bu kadar.